böyle. Yazık sizlere.
Ben hoş geldiniz. Benim ismim Pınar Mengüç, Bilim Akademisi'nden. Ali Hocamız Bilim Akademisi'nin başkanı. Sizi burada bilimin felsefesini, etiğini görmek için gördüğümüze çok çok mutluyuz. Ve bu kadar büyük kalabalık olması aslında bizim için çok büyük zevk. Sizin için biraz ızdırap oluyor galiba. Kusura bakmayın ama değer. Biliyorsunuz... Bu da felsefenin bir sorusu. Dinleyeceğiz. Ama eğer burada bir kısmını tam olarak göremezseniz, anlayamazsanız, algılayamazsanız bunun devamı da olacak biliyorsunuz. YouTube kanalı da var Bilim Akademisi'nin. Arkasından podcastler de var. Ses olarak da dinleyebilirsiniz. Bu kadar büyük kalabalıkta herhalde sonunda soru alamayacağız. Bunu da söyleyelim. O yüzden baştan sona kadar zamanı Ayona Hanım'a veriyoruz. Hakikaten Dr. Kuchrade burada bizim için çok özel birisi. Bir başlarsanız, burada benim elimde 3 sayfalık yazı var hakkında. Bu kadar konuşmayacağım, bu kadar zamanını almayacağım ama birkaç şey söylemek istiyorum. 1936'da İstanbul'da doğdu. Yani tam olarak.
Yani kaç yaşındayım çıkıyor lan.
Geri kalan geliyor. Ondan sonra 1959'da İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünü bitirdi. 65'te doktora derecesini, arkasından da profesör oldu. 68'de Hacettepe Üniversitesi'ne atandı. Devam eden zamanda felsefe bölümündeydi. Şu anda da 2006 yılından beri de Maltepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi felsefe bölümünde ve orada İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin müdürlüğünü yapıyor. Yani bunun ne kadar önemli olduğunu özellikle günümüzde biliyorsunuz. Aldığı ödüller dediğim gibi 2,5 sayfa, birkaç tanesini okuyacağım, aradan geçiyoruz. Belki bazılarını okuyamayacağım, önemlileri onları yönelim anlatacaktım. Mesela 96'da Goethe madalyasını aldı. 96'da yine aynı yıl Cüret Üniversitesi'nden onursal felsefe doktorasını aldı. Yani bunların ne demek olduğunu siz tahmin edin, ondan sonra da kendisi de söyler. 2002'de Havana'da onursal hemşehrilik aldı. 2003'te UNESCO Aristotle madalyasını aldı. Yine aynı yıl Mustafa Parlar ödülünü aldı. 2019'da bu yıl Avrupa Birliği Türkiye delegasyonunun seçtiği Türkiye'nin 20 öncü kadınından birisi oldu. Geçen yıl Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmler Festivali Tema Umut ödülünü aldı Singapur'da. Devam edeyim, daha var. Türkiye Felsefe Kurumu'nun 1979'dan beri başkanı. Yani tamamı. Uluslararası Hümanizm Akademisi'nin üyesi. PEN Türkiye Onursal Üyesi. Bilim Akademisi'nin elbette onursal üyesi. Devam etmiyorum. Kendisini dinlemeniz bence çok daha değerli. Hoş geldiniz efendim.
Teşekkür ederim. Bilim Akademisi'nin değerli başkanı nerede? Üyeleri, B üyeleri. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılığın üyeleri. Değerli dinleyiciler. Benim çok üzülüyorum böyle orada ayakta gördüklerimle ama yapabileceğim bir şey yok. Çok sık oluyor ve ben keyfim kaçıyor. Neyse, yorulunca gidersiniz. Çünkü ben yeni bir şey söylemeyeceğim. Kitaplarımda bulabilirsiniz burada söyleyeceklerimi. Onun için üzülmeyin yani. Gidin oturun yorulursanız. Şimdi bugün bu konuşmada önce etik kelimesinin kullanıldığı farklı anlamları belirteceğim ve özellikle bir anlamda felsefenin bir alanı olarak etiğin hakkında ne hakkında bilgi ortaya koyduğunu size anlatmaya çalışacağım. Bunu yapabilmek için insanlar arası ilişkilerde değer sorunlarıyla uğraşan etiğin bu sorunlarından biri olan değerlendirme ve yaşamda karşılaşılan çeşitlerini tırnak içinde çeşitlerini ele alacaksın. Gerekli ayrımları yapacaksın. Sonra da biraz etik değerlerin ne olduğu üzerinde birkaç söz söyleyeceğim. Ama bu söyleyeceklerimin hepsini kitaplarımda bulursunuz. Şimdi etik sözcüğü son 20-25 yılda moda oldu biliyorsunuz. Moda olunca da bir şey cıcığını çıkarırlar. Etik başlıklı kitabımı ilk yayınladığım 70'li yıllarda etikle uğraşmak modası geçmiş sayılırdı o zaman. Oysa birbirimizle ilişkilerimizde, her yapıp ettiğimizde, her kararımızda etik değer sorunları var. Etiğe ilginin canlanmasında çeşitli etkenler rol oynamıştır. Ne var ki bugün moda olan felsefenin bir alanı değildir. Bilgisel bir alan olarak etik değildir. Moda olan meslek etikleri denilen etiklerdir. Bunların en eskileri bildiğiniz gibi biyomedikal etik veya biyoetik ve basın etiği gibi etiklerdir. Şu anda çeşitli mesleklerde ve hizmet alanları da kendi etiklerini gözden geçirmeye çalışıyor ya da oluşturmaya çalışıyor. Hatta herhalde biliyorsunuz kamu görevlileri etik kurulu kuruldu. Yasayla kuruldu. Etikle ilgili yani etik kelimesiyle ilgili gördüğümüz bir gelişme de bütün kültürlere saygı talebinin ve postmodernizmin norm sorunlarına relativist yaklaşımın, yani her şey olur, anything goes ilkesinin yarattığı kargaşa karşısında bazı çevrelerde evrensel bir etik ya da evrenselleştirilebilir bir etik ya da global bir etik geliştirme çabalarıdır. Bunu da görüyoruz dünyada. Ama hep bunları düşünürken hep normlar düşünülüyor. Şimdi etikle ilgili bu girişimlerde çeşitli kavramsal ya da epistemolojik karıştırmalar dikkat çekiyor. Bu karıştırmalar da benim görebildiğim kadarıyla etiği bugün gündeme getiren ihtiyaçlara cevap verecek şekilde gelişmesini engelliyor. Bu nedenle etik teriminin anlamca açıklığa kavuşturulması ve etik sözcüğüne bugün yüklenen farklı kavramsal içeriklerinin ayırt edilmesi, yalnızca etiğin teorik geliştirilmesinde ilk adım olarak değil, aynı zamanda özel, kamusal ve meslek yaşamımızda adım başında karşılaştığımız etik problemler karşısında doğru ya da değerli eylemde bulunabilmenin de zorunlu koşuludur. Kavramlarla insanların arası niye yoktur bilmiyorum. Bugün bizim üniversitede gazeteci arkadaş geldi ve konuşma yaptı. Herkes kavramlardan kaçıyor. Niye kavramlardan kaçılır bilmiyorum. Kavramsız düşünemiyoruz. O kavramlar da açık olmayınca işler karışıyor. Bu ayrımları yapmak için burada etik problem denilen çeşitli problemler arasındaki farkları göstermeye çalışacağım. Bir anlamdaki etik problemler, felsefenin başlangıcından beri filozofların uğraştığı ana bir soru ya da problem demetini oluşturuyor. Adalet nedir, erdem nedir ve bunlara benzer birçok soru, ta Platon'un birçok diyaloğunun ve Aristoteles'in Nikomakos'a etiğin merkezindeki konulardır. Bu bir anlamda. Başka bir anlamdaki etik problemler, eylemde bulunmak zorunda olduğumuz günlük yaşamla, farkında olsak da olmasak da, doğrudan doğruya ilgili olan problemlerdir. Bu demektir ki sizin benim günlük yaşamımızda ve meslek yaşamımızda her an karşılaştığımız ve eylemde bulunmak için şu veya bu şekilde çözmek zorunda olduğumuz etik problemler bir filozofun ele aldığı ve cevap bulmaya çalıştığı etik problemlerden türce farklıdır. Farklı türden problemlerdir. İlkleri, yani bizim günlük yaşamda karşılaştığımız problemler gerçek bir defalık problemlerdir. Böyle bir problemle belirli bir kişi belirli bir anda belirli bir durumda karşılaşır. Dolayısıyla ona verilen cevap bu problemle ilgili bulunan çözüm o kişinin o durumdaki eylemini belirleyen cevap yani kişinin bulduğu çözüm yalnızca o probleme verilen cevaptır. Onun için bir çözümdür. Bu sorunları çözmenin reçetesi yoktur. Cevabın her durumda bulunması gerekir. Oysa ikinci türden etik problemler genel teorik problemlerdir. Onlara verilen cevap felsefi bilgi oluşturur. Örneğin doğru eylem nedir? Sorusuyla bu durumda benim ne yapmam doğru olur sorusu farklı şeyler soruyor. İlk soru felsefi soruya bir cevap eylemle ilgisinde doğru teriminin kavramlaştırılmasıyla olabilir. Oysa ikinci soruya cevap vermek için kişi o belirli, gerçek, somut tek durumda neyi yapması gerektiğini bulmak zorunda. Reçetesi yoktur. Bunu da eylemin değeri için farklı sonuçlar yaratan farklı şekillerde yapabilir. Bir doğru eylem kavramına dayanarak yapabilir. Nedir doğru eylem? Onu düşünerek bir karar verebilir. Kendisi için geçerli bir norma göre yapabilir, yani ezbere yapabilir. Ya da sadece amacına nasıl ulaşacağını hesap ederek yapabilir. Çıkar hesabı yapabilir. Örneğin başımı alıp gitmem gerek diyebilir. Ya da babamdan bu durumu saklamam gerek diyebilir. Bu iki cevabın felsefeyle ilgisi yoktur. Ayrıca birçok insan içinde bulunduğu ya da karşılaştığı bir durumdaki etik problemi görmüyor. Başka birçok insan da görmemezlikten geliyor. Ne var ki? Çeşitli meslek etiklerinin şu anda uğraştığı etik problemler daha önce sözünü ettiğim her iki türden etik problemlerden farklıdır. Meslek etiklerinin bugün peşinde oldukları ya da aradıkları şey normlardır. Ama özel türden normlar. Ve bu normların söz konusu mesleği icra edenlerin hepsinin ve her yerde kararlarını ve eylemlerini belirlemeleri bekleniyor. Yani aradıkları normlar kişilerin sahip olduğu dünya görüşlerinden, kültürlerinden, ideolojilerinden, dinlerinden bağımsız olarak uygulamaları beklenen normlar. Şimdi etik problemler ifadesinin anlamlarını bu açıklığa kavuşturulması ve bunları farklı çözme yolları etik sözcüğünün günümüzdeki tartışmalarda kullanıldığı üç ayrı ana anlamını ayırt etmeye olanaklı kılıyor. Şöyle. 1. Etik sözcüğü bazen ahlak anlamında kullanılıyor. Yani belirli bir grupta, belirli bir zamanda kişilerin birbiriyle ilişkilerinde değerlendirmelerini ve eylemlerini belirlemeleri beklenen değerlendirme ve davranış normları sistemleri anlamında kullanılıyor. Bunlar yazılı olmayan norm sistemleridir. Ya da belirli bir zamanda, belirli bir kültürde neyin iyi, neyin kötü olduğuna ilişkin norm sistemleri. Dolayısıyla kişilerin genel olarak neleri yapmaları, neleri yapmamaları gerektiğini dile getiren değişik ve değişken norm sistemleridir. Bu demek ki ahlak değil, ahlaklar vardır. Bu ahlakların normlarını etik değerlerle karıştırmamak gerekir bugün yapıldığı gibi. Çünkü değer yerine değer yargıları ifadesi kullanılıyorsa o kadar farklı şeylerdir ki. Bu karıştırmayı ve onun günlük yaşamda yarattığı sonuçları önlemek için bu yazılı olmayan norm sistemlerindeki normlara ahlak normları diyorum ben. Bu bir anlamda etikti. Başka bağlamlarda etik sözcüğü bir yazılı normlar bütünü anlamında kullanılıyor. Yani bir grup insanın belirli amaçlarla oluşturduğu norm bütünleri. Böyle belgeler, kodlar, o amaç için türetilmiş normlardan veya mevcut normlar arasından seçilmiş, konsensüsle kararlaştırılmış ve evrensel olarak geçerli kılınmak istenen belgelerdir. Meslek etikleri bağlamında etik sözcüğü böyle norm bütünleri anlamında kullanılıyor. Ayrıca da böyle normlarla uğraşan araştırma alanları anlamında da kullanılıyor. Her ikisi için de kullanılıyor. Hem araştırma alanı için hem norm sisteminin kendisi için. Örneğin biyomedikal etik hem ilgili normlar bütününü hem de bunlarla teknik olarak uğraşan alanı dile getirmek için kullanılıyor. Ve tabii ki işler karışıyor. Etik sözcüğünün bu ikinci anlamı meslek etikleri ve evrensel etik konularında yapılan tartışmaların gösterdiği gibi bugün en yaygın olan anlamıdır. Belki de onu etiği gündeme getiren bu meslek etikleridir bugün. Yaygın karıştırmalardan ve bu karıştırmaların kamu yaşamında ve yasamada, yasa üretmede yarattığı sonuçlardan kaçınma olanağını sağlamak için evrensel olduğu farz edilen bir tür yazılı norm kodlarına, bu bildirgelerine, norm bildirgelerine, ahlaklılık bildirgeleri demeyi yeğliyorum. Normları nitelendirdiği zaman da evrensellikten, bir normun dünya düzeyinde geçerli olmasını değil, bugün öyle anlaşılıyor genellikle, bu değil, onun bir bilgisel epistemolojik özelliğinin anlıyorum. Yani anlaşılması uygun olduğunu düşünüyorum. Yani türetildiği ana öncüllerin bilgisel bakımından bir özelliğini. Çünkü normlar bir yerlerden türetiliyor. Doğrudan doğruya bilgiler gibi saptamalar değildir. Bir akıl yürütmelerle türetiliyor ve normlar arasındaki farkları yaratan bir tür farklarını yaratan, farkları tür farklarını yaratan, mesela bir insan hakkı normuyla bir kültürel norm arasındaki farkını yaratan türetildikleri öncüller ve türetme yollarıdır. Bu özelliklerden dolayı bu tür normlar bütün insanların, çoğu böyle davranmıyorsa da, başka insanlara nasıl muamele etmesi ve bütün insanların nasıl muamele görmesi gerektiğine ilişkin talepler getiren normlardır. Bunun en tipik örnekleri insan haklarıdır. Tabii ki insan haklarını düşünürken sadece muamele görme ilkeleri değil, aynı zamanda muamele etme ilkeleri olarak görmek şartıyla. Hep onu unutuyoruz. Ben şunu söylerim hep. Hiç kimse işkence görmeyecektir diyor. Değil mi? Yedinci madde bildirgenin. Hiç kimse işkence görmeyecekse bu demek ki hiç kimse işkence yapmayacaktır demektir özetle. Başka bir şey demek değil. İşte evrensel insan hakları bildirgesi bu tür temel etik normlar getirme niyetiyle oluşturulmuştur. Hukuk değildir. Etik bir belgedir insan hakları evrensel bildirgesi. Bu ikinci anlamıydı. Her iki anlamda burada norm sistemleri söz konusudur ama farklı türden normlar. Bu ayrımı yapmaya çalıştım, size göstermeye çalıştım. Üçüncü bir anlamda da etik sözcüğü, insansal bir fenomen olarak etik fenomeni hakkında doğrulanabilir, yanlışlanabilir bilgi ortaya koyan ya da ortaya koyması beklenen alanı, felsefenin bir alanını dile getirmek için kullanılıyor. Yine açıklık sağlamak nedeniyle isim olarak etik sözcüğünü yalnızca bu felsefe dalı için kullanmak uygun olduğunu düşünüyorum ama bu savaşı kaybettim. Çünkü meslek etikleri de hep etik diyor. Meslek ahlakı diyor ama meslek etikleri tabiri kullanılıyor ki o normlar bütünüdür. Yani etik fenomeni nesne edinen ve bir bütün olarak aydınlatan insanlar arası ilişkilerde etik değerin ve etik değerlerin bilgisini ortaya koyan felsefe dalı için kullanmayı uygun görüyorum. Ama diyorum savaş kaybedilmiştir. Etik değer ve etik değerlere ilişkin bu felsefi bilgi de herhangi bir ahlaklılık bildirgesinin geliştirilmesi ve uygulanması için onsuz olunamayacak bir koşul olduğu gibi günlük yaşamda belirli durumlarda insan onuruna zarar vermeden eylemde bulunabilmenin de ana koşuludur. Ahlaklar dediğim genellikle deneysel olarak bir çeşit indüksiyonla, tüme varımla türetilen yazılı olmayan norm sistemleri, norm sistemleridir. Başarılı bir şekilde türettikleri zaman toplulukların kamusal yaşamının gerçeklik koşullarında kişilerin kendi yararlarını korumaya yardımcı olurlar. Olasılığını artırırlar. Sadece olasılığı artırırlar. Bugün etik adı altında karşımıza çıkan ahlakların ve ahlaklılık bildirgelerinin ya da meslek etiklerinin de yaşamımızda önemli bir yeri vardır. Ama felsefi bilgiyle oluşturuldukları ve değerlendirdikleri takdirde ve kendilerine özgü işlevleri bilindiği takdirde, işlevleri karıştırmadığımız takdirde yerleri vardır. yazılı olan bu evrensel ahlaklılık normları diğer bazı yararları yanında yasaların türetilmesinde önemlidir. Hukukun oluşturması için çok önemlidir. Yasalar türetildiğinde öncül işlevini görebilirler. Çünkü bugün öyle olmuyor ama hukukun insan haklarından türetilmesi gerekiyor. Anayasadan tutun, bütün yasaların insan haklarından türetilmesi gerekiyor ama dünyamız hala o duruma gelmedi. Yalnız ülkemiz değil, dünyamız hala o duruma gelmedi pek. Yasalar türetildiğinde bu ahlaklılık normları öncül işlevini görebilir. Ayrıca kişiler eylemde bulunmak zorunda oldukları zaman ama hakkında yeterince bilgi sahibi olmadıkları durumlarda kamu yaşamında insan onurunu koruma olasılığını artırıyor. Ama kayıtsız şartsız güvence altına almıyor. Çünkü normlar etik değer koruyucu kararlar almaya veya eylemde bulunmaya yetmiyor. Bunun nedeni de eylemde bulunmak zorunda olduğumuz her durumun tek eşsiz olması. Ve bir durumda bir norma uygun davranmak ama etik bakımından değersiz davranmak mümkündür. Felsefe ile ilgisi olanlarınız bilecek. Kant'ın bir ayırımı vardır. Ödevden dolayı ödeve uygun davranmak. Kişilerin aynı görünüşte aynı eyleminin birinin ödevden dolayı yapılan eylemin etik değeri vardır, öbürünün yoktur. Ne demek bu ama bu fark ne demek? Şöyle bir örnek vereyim. Kant'ın verdiği örneği size vereyim. İki bakkal düşünün diyor. İkisi de müşterilerini hiç kandırmıyor. Ne eksik tartar, ne para fazla alır, eksik verir. Ama birisi müşterilerini kaçırmamak için farkına varılırsa müşterileri kaçar diye yapıyor. Öbürü de insanları aldatmamak gerektiği için yapıyor. İkincisi ödevden dolayı dediği şeydir. Birincisi de ödeve uygun. Pratikte aynı şey oluyor ama etik değeri farklı ikisinin. Kişiler normlara uygun davranmaya zorlanabilirler. Ama etik değer korumayı istemeye ve koruyarak eylemde bulunmaya zorlanamazlar. Kimse zorlanamaz. Buna karşılık öyle eğitebilirler ki bazıları böyle bir istemeyi edinebilir. Ve yaşamlarında, bu arada meslek yaşamlarında böyle eylemlerde bulunabilmek için gerekli olan felsefi değer bilgisiyle donatılabilirler. Çünkü bu isteme ve bu bilgi eylemde bulunacak durumun bilgisiyle birlikte belirli gerçek bir durumda değer koruyarak veya en az değer harcayarak, çünkü her zaman değer koruyamıyoruz. O zaman da en az değer harcayarak eylemde bulunabilmenin onlarsız olunamayacak koşullarıdır derim. Belirli bir durumda insan onurunu koruma olasılığını artıran bir evrensel ahlaklılık bildirgesini ve bu arada meslek etikleri oluşturabilmenin asgari koşullarına gelince benim görebildiğim kadarıyla felsefi etik değer bilgisi ama ve normlara ilişkin epistemolojik ve değer bilgisidir. Şu andaki ilgili tartışmalar böyle bilgilere, yani bir bütün olarak etik fenomeninin bilgisine yeterince dayanıyor, görünmüyorlar. Etik değer koruyarak yaşayabilmek ve mesleğimizi etik değer koruyarak yapabilmek için normlardan ziyade etik değerin ve etik değerlerin felsefi bilgisine dayanan felsefi bir eğitime ihtiyaç vardır. Çünkü böyle bir eğitim yüz yüze geldiğimiz durumlarda insan onurunun nerede tehlikede olduğunu gören bir göz kazanmamıza yardımcı olabiliyor. Platon'un diyaloglarındaki Sokrates'in hiç kimse isteyerek kötü olmaz kabulüne ve erdem ile erdemlerin bilgisine olan ihtiyacı ısrarla vurgulamasına daha çok kulak vermemiz yararlı olur. Bu da genel olarak eğitimde ve mesleklerin eğitiminde insan haklarının etik eğitimini de kapsayan felsefi etik eğitimine daha önemli bir yer vermemiz gerektiği anlamına geliyor. Evet, bu ne özellikle bir etiktir? Biraz da bunun üzerinde durayım yorulmadınızsa. Durayım mı? Etik sorunlar kişilerin kendileriyle ilişkilerinde ve başka kişilerle ilişkilerinde veya insan durumlarıyla ilişkilerinde kararlar alırken ve eylemde bulunurken karşılaştıkları değer sorunlarıdır. Etik sorunlar böyle belirlediğinde etikten beklenen kişiler içinde bulundukları insanlar arası ilişki türlerinde karar alırken veya eylemde bulunurken olan bitenlere ışık tutmak, onları aydınlatmaktır. Kişilere yaşantı ve eylem olanaklarını göstermek, bu olanakların bilgisini sunmak, doğru ve değerli eylemlerin özelliklerini göstermektir. Ondan ötesi, yani böyle eylemlerde bulunmak her birimize kalıyor. Orada zorla olmaz. Kendi kendimizle ilişkimizde bir sorundur. Bunu yapmanın elverişli bir yolu, eylemde bulunma dediğimiz insana özgü etkinliğin analizidir, çözümlemesidir. Kişiler eylemde bulunurken ne yapıyorlar? Bir eylemimiz nasıl oluşuyor? Bir eylemin öğeleri ve bu öğelerin belirleyicileri nelerdir? Şimdi kişilerin eylemlerine baktığımızda her eylemin temelinde bir değerlendirmenin bulunduğunu görüyoruz. Ne yaparsak yapalım hep bir değerlendirmeden başlıyor. Değerlendirme de bir insanın bir özelliğidir. Yaşamda yapılan değerlendirmelere baktığımızda ise, yani değerlendirme adına yapılanlara baktığımızda, kişilerin en az üç farklı tarzda değerlendirmede bulunduklarını görüyoruz. Ancak bu farklı tarzlarda değerlendirmede bulunanlar, değerlendirdikleri nesnenin, başka bir insanın, bir eyleminin, bir durumun, bir eserin, bir normun neyse konu, değerlendirme konusu olan değerini ortaya koyduklarını düşünürler ya da inanırlar. Her üç tarzda yapan, ikisi ezbere olan değerlendirmelerde de insanlar doğru değerlendirdiklerine inanırlar. Bu değerlendirme tarzlarından biri ve ezbere değerlendirme tarzlarından biri benim değer biçme dediğimdir. Değer biçme, değerlendireni, değerlendirileni, değerlendiren için geçerli bir değer yargısına, bir değer normuna göre değerlendirmektir. Bu bir akıl yürütme şeklinde yapılır. Değerlendiren için geçerli olan genel bir değer yargısı, yani iyidir, kötüdür, şu iyidir, şu kötüdür yargısının altına bir kişinin bir davranışına ilişkin bir yargı konuyor ve otomatik olarak bu davranış hakkında, yani iyiliği, kötülüğü hakkında sonuç çıkarılıyor. Örneğin, çok basit örnek, büyüklerin karşısında sigara içmek ayıptır. Artık kalmadı birçok ayıp ama yine birçok yerde devam ediyor. Murat dedesinin karşısında sigara içmiştir, Murat ayıp etmiştir. Beya, sözünde durmak iyidir. Beket sözünde durmuştur, Beket iyi yapmıştır. Bu değerlendirmeler ezbere yapılan göreli değerlendirmelerdir. Ve değerlendirenin değerinin bilgisine götürmeyen değerlendirmelerdir. İsterseniz size bir örnek vereyim. Şimdi sözünde durmak iyidir'i bile sarsmak mümkün. Yani her durum tektir, onu unutmayalım. Size bir örnek vereceğim. Ve çok elverişli bir örnektir bu benim istediğimi göstermek bakımından. Jean Anouilh'un Beket ya da Tanrı'nın Onuru diye bir piyesi vardır. Bilirsiniz belki, okumuşsunuzdur. Bir zamanlar devlet tiyatrosu da oynamıştı. İngiltere Kralı 4. Harry'nin mühürdarıdır Beket. Daha sonra Canterbury başpiskopusu olacak. Kralın gözünde hiçbir zayıf yanı olmayan bir kişidir. Kralın insan olarak kendisinden daha güçlü gördüğü, bu açıdan kıskandığı tek kişidir dünyada. Beckett'i kendi kendisinin gözünde zayıf düşürecek bir durumun ortaya çıkmasını adeta kollar kral. Beckett Saksonyalıdır. Kralla Saksonya'da, ülkenin o zaman fakir ve bakımsız bir bölgesinde yaptıkları bir gezide, kralın göz diktiği 15 yaşındaki Saksonyalı bir kızı krallardan kurtarmak için onu kraldan ister. Kral bunu fırsat bilir. Benim neyim varsa senin, senin neyin varsa benim. Sen benden ne istersen veririm, sen de bana der. bu konuda söz verirler birbirlerine. Kralın art niyetinin farkında değildir Beckett. Çünkü kral arkadan Beckett'i kendi gözünde zayıf düşürecek bir şey yapması niyetiyle söz verdiriyor ona. Beckett'in sevdiği ve onu seven bir insan var. Bir savaşta esir aldıkları bir prenses. Bir süre sonra kral, Beckett'in verdiği sözü ona anımsatarak ondan prensesi ister. Beckett sözünde durur. Kralın yanına varır varmaz intihar edecek olan prensesi krala gönderir. Sözünde durmak iyi midir? Cevap için sormuyorum bunu. Beckett'in bu yaptığına ilişkin bu soruyu sormam, burada sizlere bir güçlüğe, bir probleme yalnızca işaret etmek içindir. Çünkü kişi eylemlerine yalnızca genel değer yargıları açısından bakıldığı zaman en değer koruyucu yargı bile sözünde durmak iyidir yargısı kullanıldığı zaman böyle bir güçlükle yüz yüze geliriz. Bu sözümüzde durmak gerekmez demek değildir. Dikkat. Yani burada değer yargısına bakıyoruz. Norm, davranış normuna değil. Bu bir eylemin değerinin bilgisine ulaşma yolu bilinmediği zaman, yani bir eylemi değerlendirmenin başka bir olanağı bilinmediği zaman sorulabilecek bir sorudur. Bir eylemi doğru değerlendirmenin ne olduğunu biliyorsak, böyle bir soruyu, yani Beckett'in sözünde durması iyi midir sorusunu sormak gereksiz olur. Bu ezbere hayatta gördüğümüz ezbere değerlendirme tarzlarından biridir. Şimdi başka bir değerlendirme tarzı yine ezbere, benim değer atfetme dediğim değerlendirme tarzıdır. Bu tür değerlendirmelerde değerlendiren, değerlendirdiği şeyi kendisiyle olan ya da kurduğu özel bir ilişkiye göre değerlendirilir, kendisiyle ilişkisinde. Mesela bir yasa çıkıyor, birisi çok iyi yasa diyor, biri çok kötü yasa diyor. Onun işine geliyor o yasa, iyidir. Öbürünün işine gelmiyor, kötüdür. O yasa neyse odur. Ya da Camus'un vebasından bir örnek vereyim size. Romanda herhalde birçoğunuz okumuştur onu. Daha kolay olacak bu örnek. Cotard adlı bir kişi var. Cotard başka bir şehirde işlediği bir suçtan dolayı orana kaçar. Oranda veba ortaya çıkınca giriş çıkışlar yasaklandığı için kendini emniyete hisseder. Polis onu yakalanamaz, yakalayamaz. Veba ile savaşmak için kurulan gönüllü ekiplere katılmak için çağrılınca Cotard ile onu çağıran Taru arasında şöyle bir konuşma geçer. Cotard, yani bu şey kaçmış olan, bu benim işim değildir. Ayrıca veba içinde ben kendimi iyi duyuyorum. Durması için yapılan işlere karışmaya bir neden görmüyorum. Taru, doğru, veba olmasaydı tutuklanacağınızı unutuyordum. Cotard, bu yeniden kurcalanan eski bir hikayedir. Unutulduğunu sanıyordum. Ama konuşan biri olmuştur. Beni çağırdılar ve soruşturmanın sonuna kadar emirlerine hazır olmamı istediler. İşin beni tutuklamakla biteceğini anladım. Evet, şu anda korkulacak bir şey olmadığını biliyorum. Taru, örgütümüze katılmayacağınızı anlıyorum. Cotard, bunu benden istememek gerek. Taru, kuşkusuz. Ama hiç olmazsa gülümser, mikrobu gönüllü olarak yaymamaya çalışın. Bunun üzerine vebayı kendisinin istemiş olmadığını, vebanın kendiliğinden geldiğini, şu an için vebanın onun sorununu halletmesinin kendi suçu olmadığını söyleyen ve vebadan dolayı güvenli bir durumda olan Cotard'ın vebanın oradan kalkmasını kendi çıkarına karşı çalışması olurdu. İşte bu iki değerlendirme tarzı, değer atfetme dediğim ve değer biçme dediğim değerlendirme tarzı bize aynı zamanda değerin ve değerlerin göreceli iddiasının kaynağını da gösteriyor. Bu iki tarza yapılan değerlendirmeler hiç şüphe yok ki görecelidirler. Böylece bu tür değerlendirmeler söz konusu olduğunda bir olgu olan bu göreceliğin genellemesi yapılarak doğru nesler bir değerlendirmenin yapılamayacağı ileri sürülüyor. Değerlerin göreceliği işte kaynağı bu derim. Oysa bir değerlendirme olanağı daha vardır. Doğru değerlendirme yapma olanağı. Ki yanlış değerlendirme bile ezbere değerlendirmeden farklıdır. Nasıl bir değerlendirme yoludur bu değerlendirme? Örneğin bir kişinin bir eyleminin doğru değerlendirilmesi. Bir kişinin bir eylemini doğru değerlendirebilmenin ilk koşulu, bu kişinin o eylemini gerçekleştirdiği etik ilişkinin çerçevesi içinde ele almaktır. Çünkü her eylem belirli, tek olan bir durumda gerçekleştirilir. Daha sık sık tekrar ettiğim bir şey bu. Eylemde bulunan da daima belirli bir kişi, eşi olmayan bir kişidir. Ve her yaptığı ya da yapmadığı, yapmaktan kaçındığı, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak o da tek olan başka bir insanla veya başka insanların durumuyla ya da kendi durumuyla ilgilidir. İşte etik ilişkide eylemin analizi bize şunları gösteriyor. Her eylemin ilk öğesi ya da oluşturucusu bir değerlendirmedir. İkincisi, bunu izleyen ve değerlendirende oluşan bir yaşantıdır. Öfkelenir ya da memnun olur. Üçüncü öğede amaç, hedef ve bunların gerçekleştirilmesinden oluşur. Etik teorileri genellikle eylemi yalnızca karmaşık bir öğesi olan bu üçüncü öğeden başlatıyor. Oysa bir eylem bundan ibaret değildir. En temelinde bir değerlendirme vardır. Ve onun nasıl yaptığı eylemin oluşmasındaki rolü son derece karar vericidir. Şimdi bir etik ilişkide bir kişinin başka bir kişinin eylemini doğru değerlendirmesinin nasıl bir değerlendirme olduğuna bakalım. Bu değerlendirme üç adımdan oluşur. İlk adım diğer kişinin eylemini anlamaktır. Bu da bir, değerlendirilen eylemin temelindeki değerlendirmeyi. Ki onu izleyen kişideki değerlilik değersizlik yaşantısını ve eylemi gerçekleştirmiş olan kişinin amacını, hedefini ve onu nasıl gerçekleştirdiğini kavramaktır. Zor gibi görünüyor ama mümkün. Başka bir deyişle bir kişinin eylemini anlamak, bu eylemin öğelerini ve bunların belirleyicilerini olabildiğince açık görebilmek demektir. Öğelerini ve bu öğelerin belirleyicileri. Bu belirleyiciler çünkü farklı olabiliyor. Sık sık görürsünüz mesela. Aynı değerlendirmeyi yapan iki insan farklı bir şekilde davranıyor. O değerlendirme aynı. Neden? Kendilerinden gelen farklı belirleyiciden oluyor. İkinci adım, söz konusu eylemin gerçekleştirildiği koşullarda diğer eyleme olanaklarına göre o eylemin özelliğini görmektir. Başka ne yapılabilirdi bu durumda? Bu özelliği o eylemin değerini oluşturur. O eylemin değerliliğini, değersizliğini, doğruluğunu, yanlışlığını, yani etik değerini belirleyen de budur. Bu ikinci adım. Ama bir eylemin etik değerini kavrayabilmek için bir adım daha gereklidir. O da o koşullarda gerçekleştirilen eyleme olanağının, başka olanaklara göre eyleme olanağının insan için, insan türü için anlamını görebilmek. Dünyamıza ne getiriyor bu eylem ya da ne götürüyor? Bu söylediklerim bir etik ilişkide eylemin oluşturucusu ya da öğesi, ilk öğesi olan anlama ile ilgiliydi. Bir eylemin ikinci öğesi değerlendirmeyi yapan kişide, dolayısıyla eylemi oluşan kişide, yaptığı değerlendirme ile birlikte oluşan yaşantıdır. Bu yaşantıyı belirleyen yalnızca yapılan değerlendirme değildir, biraz önce söylediğim gibi. Değerlendirenden gelen bir belirleyici de vardır. Bu kişinin her zaman belirli bir rol oynayan biyopsişik durumu ve inançları ya da değerlilik düşünceleridir. Bunların ise bilgisel bir temeli olabilir, olmayabilir de. O kişi için geçerli olan değer yargıları olabilir, onun insan imgesi olabileceği gibi insanın değerinin bilgisinden kaynaklanan düşünceler de olabilir. Eylemin bu iki öğesi bütün eylemlerimizde vardır. Bir şey yapmadığımız zaman da yapmaktan çekindiğimiz, değerlendirme yapıp eylemi gerçekleştirmediğimiz zaman da söz konusudur. Belirli bir ilişkide bunlardan sonra bir şey yapar ya da yapmayız. Ve unutmamak gerekir ki belirli bir durumda bir şey yapmamak da bir eylemdir. Yapmamak da bir eylemdir. Bir de eylemin yapma diye adlandırdığım üçüncü öğesi de eylemde bulunan ana amaçları, o belirli durumda gerçekleşmek istediği şey, hedefi ve bunları nasıl gerçekleştirdiğidir. Davranış dediğimiz, ki eylemle davranış hep karıştırılıyor, davranış dediğimiz eylemin, bir eylemin son öğesidir. O bütünün son öğesidir. Oysa hep eylem, davranış birbirine karıştırılıyor. Etik yaşayabilmek için doğru değerlendirme yapmayı öğrenmemiz gerekiyor. Her zaman yapamıyoruz. Teorisini yapan ben de yapamayabilirim. Çok kere yaya kalıyorum. Çünkü pratik bilgi olmuyor. O durum hakkında yeterli bilgi olmuyor. O zaman da yalnız şu fark ediyor. Doğru değerlendirme yapamadığınızın farkındasınız. Ona göre de davranıyorsunuz. Yoksa bu benim dediğim böyledir diye düşünmezsiniz. Yapamadığınızın farkındasınız ve bu da önemli bir kazançtır. Şimdi isterseniz biraz etik değerler üzerinde de bir şey söyleyeyim. Çünkü bir şeyin değeriyle değerler ayrı şeydir. Bu da karıştırılıyor. Bir şeyin değeri, o bir eylemin değeri diyelim ya da bir sanat eserinin değeri, onun bir özelliğidir. Ama değerler, etik değerler başka bir şeydir. Yani dürüstlük, minnet, saygı başka şeylerdir. Buraya kadar söylediklerim bir eylemin değeriyle ve etik değeriyle ilgiliydi. Değerler üzerinde bir şey söylemedim. Çünkü karıştırılıyor. Şimdi de etik değerlerle ilgili birkaç söz söyleyeyim. İlk söylemek istediğim, etik değerleri ahlaksal değer yargılarıyla, iyi kötüdür, iyidir kötüdür denilenlerle ve genel olarak normlarla karıştırmamak gerektiğidir. Nedir etik değerler? Bunlar kişinin etik ilişkilerinde edindiği, değer korumaya yönelik eylemleri aracılığıyla kazandığı belirli özellikler, bir ya da iki, bu etik ilişkilerinde belirli bir içeriği, nesnel karşılığı olan değerlilik yaşantılarıdır. Bunu felsefi bir dille söylersek, etik değerler kişiler arası ilişkilerde eylem ve yaşantı olanaklarıdır. Buna göre etik değerlerin iki türünden söz etmek mümkün. Etik kişi değerlerinden diyorum birisine, öbürüne de etik ilişki değerleri diyorum. Birincilerine dürüst, saygılır, güvenilir olmak gibi kişi özellikleri, ikincilerine de saygı, sevgi, güven, minnet gibi değerlilik yaşantılarını örnek verebiliriz. Minneti unuttuk. Oysa minnet önemli bir değerdir. Etik değerlerin diğer değerlere özelliği etik ilişkilerde ortaya çıkmasıdır. Bu değerlerin birinci türünü oluşturan kişi özelliklerinin diğer kişi özelliklerinden farkı, değerlerde bir değer olmayan kişi özelliklerinden farkı, her türlü etik ilişkilerde kişinin belirli bir şekilde eylemde bulunmakla edindiği özellikler olmasıdır. Ne demek bu? Siz tek tek durumlarda adil davranıyorsanız adil oluyorsunuz. Ada, eğer siz başkalarıyla ilişkilerinizde sürekli dürüstçe davranıyorsanız dürüst oluyorsunuz. Yani yaparak edindiğimiz özelliklerdir. Etik değerlerin ikinci türünü oluşturan kişi yaşantılarının de diğer kişi yaşantılarından özelliği yalnızca iki kişinin karşılaşmasında yaşanılabilen değerlilik yaşantılarıdır. Bir kişinin başka bir kişiyle ilişkisinde yaşadığı tortu bırakan yaşantılardır. Biraz açayım şimdi bunları. Önce kişi değer verim. Kişi olanakları ya da özellikleri olarak etik kişi değerleri, tümüne kişi değerleri denebilecek kişi olanakları ve özelliklerinden, geleneksel adıyla erdemlerden, ancak bir bölümüdür. Ya da bir kişinin etik özellikleri, onu diğer kişilerden farkını, hatta değerini oluşturan özelliklerden ancak bir çeşidini oluşturur. Kişi değerlerinin bir çeşidi, kişinin belirli bilgisel olanakları ya da özellikleridir. Başka bir deyişle kişinin bilgisel yetenekleridir. İlgileri doğrudan doğruya kavrayabilme, zeka denilen şey, dikkatli bakabilme, hızlı bağlantı kurabilme, güçlü bir belleğe sahip olma ve bu gibi yeteneklerdir. Kişi değerlerinin başka bir çeşidi, kişinin kendiyle ilişkisinde edindiği belirli karakter özellikleridir. Ölçülü olmak, dayanıklı olmak, sabırlı olmak gibi kişi özellikleri. Bu iki çeşit kişi özelliği, kişinin yaşamının bütününde ve bu arada etik ilişkilerinde rol oynayan ama eylem ve tutumlarının etik değerini doğrudan doğruya belirlenmeyen özellikleri. Dolaylı bir etkisi oluyor ama doğrudan doğruya değil. Etik kişi değerleri, etik ilişkilerinde değer korumaya, yani insanın değerini kişilerde korumaya veya bulunduğu durumlarda en az harcanmasını sağlamaya çalışan kişinin özellikleridir. İnsan olmanın değerinin bilgisine sahip olan ve her eylem ve tutumunda bunu hesaba katan kişinin özellikleri, dürüst, saygılı, adil olma gibi özellikler. Kişi açısından, yani gerçeklik düzeyinde kişi özellikleri olduğu görülen etik kişi değerlerinin ne insan türü açısından baktığımızda kişi yaşamının sürekliliğinde değerli ve doğru eylemde bulunma ve tutum oluşturma olanaklarının bilgisi olarak karşımıza çıkıyor. Böyle olanaklar da vardır insanda. Bazı insanlar buna inanmıyor tabii. Hep şey sanıyor. Ama insan türünde böyle olanaklar da var. Kişinin yapıp ettikleriyle gerçekleştirdiklerinin değerini ve insanın diğer bütün olanaklarının ve kişi olarak kendi olanaklarının değerini de bu olanaklarla ilgileri belirler. İnsan olmanın değerini oluşturan olanaklarla bu değerin yaşanılan toplumsal koşullar içinde kişilerde korunabilmesini sağlayan böyle olanaklarla ilgileri. Etik kişi değerlerinin bir özelliği de ve etik ilişki değerlerinden bir farkı, bir etik ilişkide yalnızca eylemde bulunan kişinin etik bütünlüğü ile ilgili olan eylemde bulunma olanakları olmasıdır. Ne demek bu? Bir dürüst olan bir insan, dürüst olmayana da dürüst davranır. Ya da dürüst olan bir insan, dürüst olmayana da dürüst davranır. Ya da başka bir örnek. Niçin diyoruz mesela insan hakları suçlunun da haklarıdır? Yani insan hakları karşı olduğumuz insanın da haklarıdır. Onları da korumak zorundayız. Ama bu kolay kolay olmuyor. Hatırlayacaksınız. Kaddafi'nin nasıl öldürüldüğünü hatırlıyorsunuz değil mi? Yaşınız müsaittir. Çok geçmedi. Tek bir kişi itiraz etti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiseri itiraz etti. Böyle olmaz diye. Herkes sesini çıkarmadı. Çünkü sevilmiyordu. Oysa onun da haklarıydı. Öyle bir insan öldürülmez. Diyor, marifet değil arkadaşlarımızın haklarını korumak. Karşı olduğumuz insanın da temel haklarını korumak marifettir belki. Becerebiliyor muyuz? İşte bu etik kişi değerleri karşımızdaki kimin olduğuyla ilgili değil. Fark etmez. Bu eylemde bulunan kişinin değer korumaya yönelik eylemlerde bulunmasının eylemin yöneldiği kişinin etik özellikleriyle ilgili olmadığı demektir. Örneğin değer harcayan kişileri de insan haklarını korur böyle etik özellikleri olan kişiler. Bu da şu demektir. Etik kişi değerleri, etik bir ilişkide eylemde bulunan kişinin ana amaçlarının özelliğiyle ilgilidir. Bu belirleyici bir anlamın bilgisi, söz gelişi bir temel hakkın bilgisi olduğunda, kişinin eylemiyle gerçekleşen olanak bir etik kişi değeridir. Ya da çeşitli etik ilişkilerindeki eylemlerinde kişinin istediğini, aynı kalan böyle bir belirleyici belirliyorsa, yani böyle bir etik değer olan bir kişi özelliğine sahip bir kişiyle karşı karşıya geliyoruz. Farklı eylemlerinde istediğini belirleyen bu aynı belirleyici o kişinin söz konusu etik özelliğini oluşturur. Ne demek? Adil davranıyor bir durumda, öbür durumda da adil davranıyor. İşte adil insan oluyor. O etik özelliğe sahip bir kişidir. O dürüst bir kişi, adil bir kişi, güvenilir bir kişidir. Bunlar ilk türden etik değerler. Bir de etik ilişki değerleri dediğim değerler söz konusu. Etik ilişkide yaşanan, ortaya çıkan değerler. Sevgi, saygı, minnet, güven gibi. Bir kişinin başka belirli bir kişiyle ilişkisinde bu sefer karşımızdaki kimin olduğu çok önemlidir. Öbür değerler gibi değil. Bir kişinin başka belirli bir kişiyle ilişkisinde yaşadığı tortu bırakan yaşantılardır. Bu aynı değerler onlara insan açısından bakıldığında ise değerlilik yaşantıları olanaklarıdır. Değerlilik yaşantısı olanaklarıdır. Bu yaşantıların özelliği onları yaşayan kişinin dışında bir karşılıkları olmasıdır. Tek bunlar içerikli olan yaşantılardır. Dolayısıyla onları yaşatan bakımından rastlantısal olmayan, yaşayan bakımından da edilgin olmayan yaşantılardır. Böyle bir yaşantının bir karşılığı olması demek, onun etki tepki olan psişik yaşantılardan ve kişinin kendine ya da kendi durumuna ilişkin kendi çemberi içinde kalan yaşantılardan farklı olarak hakkında, yani onunla ilişkide yaşadığı kişinin etik özelliklerinde temelini bulmasıdır. İçeriklerini diğer kişinin özellikleri oluşturur. Ben çocuklara derste sorarım. Neden oğlanlar kızlar çabuk girlfriend boyfriend değiştiriyor? Bir şaşırıyorlar. Ciddi ciddi derste böyle bir soru olur mu? Çünkü o insanı sevmiyorlar. O insan bir şey, bir ihtiyacını karşılıyor. Güzel bir hanımla dolaşmak istiyor. Hadi o böyle. O ihtiyacını karşıladığı sürece tamam, ondan sonra güle güle. Allah'a ısmarladık. Yani o kişi sevilmiyor. Yani içeriklerini diğer kişinin özelliklerini bilgisi oluşturmuyor. Bu demektir. Bu söylediğim böyle bir şey. Bu içerikleri ayrıca bu değerlilik yaşantılarını iki kişinin değerlilik tasarımlarının ortaklığından kaynaklanan, örneğin bir ideolojinin paylaşılmasından kaynaklanan, dolayısıyla nesnesi olmayan değerlilik yaşantılarından ayrılır. Bu sonuncularda kişinin yaşantısının yöneldiği belirli etik özellikleri olan belirli bir kişi değildir. Kendisiyle paylaştığı bir inancı, anlamlı kılınmış bir şeye inancı olan herhangi bir kişidir. Bu paylaşma bittiği anda o yaşantı da yok olur. Oysa karşılığı olan yaşantılar bitmez, tükermez, o tortu kurmaz. Etik ilişki değerlerini oluşturan değerlilik yaşantıları ise ilişkide olan her iki kişinin etik bütünlüğüyle ilgilidir. Diğer değerlerden farkı. Bazı etik özellikleri, yani kişi değerleri, biraz önce dediğim kişi değerleri olan bir kişiyle bu özellikleri görebilecek gözü olan ve insan için anlamını bilen bir kişinin karşılaşması ve ilişkiye girmesiyle yaşanır bu yaşantılar. Kişilerin karşılaşmasının rastlantısallığına rağmen bu yaşantılar rastlantısal değildir. Yalnızca böyle bir temeli olan yaşantılar kişide tortu bırakır. Bu tortu yok olmaz. Böyle iki kişinin karşılaşmasıyla ve bu yaşantıların yaşanmasıyla bu etik değerler varlanır ve katılır dünyamıza. İşte etik ilişki değerleri yaşantılar olduklarından diğer etik değerlerin tanımlandığı gibi tanımlanamazlar. Bir etik ilişki değeri doğrudan doğruya yaşanır. Dolayısıyla dolaylı bilgisi ise ya tanık olmakla ve bunu görecek gözümüz olmakla ya da onu bir yaşantı olanağı olarak gösteren edebiyat eserlerini bu gözle okumakla edinilebilir. Bir etik ilişki değeri için ne olduğuna ilişkin felsefenin sanırım tek söyleyebileceği bu değerlilik yaşantısının hangi özelliklere sahip bir insanın, ne gibi özelliklere sahip bir insan karşısında böyle bir yaşantıyı yaşayabileceğidir. Başka bir deyişle felsefe ancak bir yaşantı olanağı olarak böyle bir değerin gerçekleşebilirliğin, yaşanabilirliğin koşullarının bilgisini ve kavramsal içeriğini ortaya koyabilir. Pek kuru oluyor. Edebiyat eserleri gibi değil. Sevgi nedir mesela? Saygı nedir? Güven nedir? Mesela güven, etik kişi değerlerini bilen bir kişinin ilişkide olduğu diğer kişinin değersiz bir eylemde bulunmamasından edindiği bilgiye dayanan, onun değersiz eylemde bulunamayacağından emin olmasının yaşattığı bir yaşantıdır. Görüyor o insan, hep değersiz bir şey yapmıyor. Onu görüyor. Ondan sonra da bu insan değersiz bir şey yapmaz diye güveniyor. Yanılabiliyoruz tabii de. Saygı içinde söyleyebiliriz. İnsan olmanın değerini bilen bir insanın bu değeri en zor, kendisine pahalıya mal olabilecek koşullarda da koruyan bir insanla ilişkisinde onun değerli eylemlerini, hatta bir tek eylemini doğru değerlendirme sonucu yaşayabileceği yaşantıların tortusudur. Saygı duyuyoruz ona. Yani böyle saygı bu değil. Görüldüğü gibi etik ilişki değerlerinin yaşanabilmesinin ana koşulu, bu ikinci tür değerlerin yaşanabilmesinin ana koşulu, iki etik kişinin karşılaşmasıdır. Etik kişi değerlerini oluşturan özelliklere sahip olan, başkasında bu özellikleri görebilene içerikli değerlilik yaşantıları yaşatabilen, böylece de başkalarına etik olanakların gerçekleşebilmesinde yardımcı olan iki kişinin karşılaşması. Böylece kişiler birbirinin olgunlaşmasını, birbirinin etik olanaklarını gerçekleştirmesine de yardımcı olabiliyor. Bu anlattıklarım, etikle ilgili kavram içerikleri, değerlendirme ve çeşitleri, etik değerler ve sorunları, aynı zamanda kişilerin kendilerini görebilmelerini, yaptıklarının değerinin farkına varabilmelerini de sağlayabilecek etik eğitimin nelerden oluşabileceğini de ortaya koyuyor. Etik eğitimini nasıl yapmamız uygun olur? Bu eğitimin, şimdi çok söyleniyor ya, bir dert oldu, değerler eğitimi. Ona bir şey söylemeyeyim. Bu eğitimin kazandırmayı hedeflediği bu kapasiteler genç insanlara ve bunları gerçekten kazanmak isteyen her insana nasıl kazandırılabilir? Çeşitli türden beyin yıkamalarla. Yalnız ideolojik, dinsel bu gibi beyin yıkamalarla değil. Aynı zamanda satanizm, mavi balina ve her türlü beyin yıkamalarla ve etkilerle karşı karşıya olduğumuz bir zamanda etik eğitimi ve bugün sık sık sözü edilen değerler eğitimi nasıl yapılabilir? Örneklere dayanan değerler bilgisiyle. Varsa yaşamdan ortak örneklerle. Ama daha çok edebiyat eserlerinden ve filmlerden dikkatle seçilen örneklerle. Eğer bunların benimseneceği umudunu beslemek istiyorsak da bunu Sokratik metotla yapmak. Yani soruya soruyla cevap vermek ve eğitim görenin de bulmasına sağlamak, kendisini bulmasını sağlamak, hazır söylemek değil. Ve unutmamamız gerekir ki etik eğitimi, insan haklarının etik eğitimi de kapsayan etik eğitimi, bu eğitimi Sokratik metotla yapmak üzere eğitilen ve bu eğitimin neleri başarabileceğinin farkında olan öğretmenler gerektiriyor. Acaba böyle öğretmen yetiştirebiliyor muyuz? Burada felsefe öğretmenleri olduğunu tahmin ediyorum. Beni bulmuşlardı. Böyle öğretmenler yetiştirebiliyor muyuz? Siz cevap verin. Benim bu kadar bugün.
Sormaya kalkarsak bitiremeyeceğiz hiçbir şeyi. Bu kadar kalabalıkta da bu işin tehlikeli yanı var. O yüzden ben Sayın Ayana Hanım'a Bilim Akademisi'nin bu küçük hatırasını takdim edeyim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.
Sağ olun.
Onun bize verdiği bu değerlerle ilgili hatıralarla geçireceğiniz bir akşam diliyorum. İyi akşamlar.